Sevgili TRT 24 izleyicileri, hepinize merhaba. İyi Ramazanlar. İftar yapmak üzere olanlara da iyi iftarlar. Dünyanın dört bir tarafında bizi izleyenler var. Farklı iftar saatleri var. Nöbetçi Editör'de ben Bülent Korucu. Bugün karşınızdayım. Sıcak gündemlerle başlamak istiyorum. Türkiye'nin en sıcak gündemi her zaman olduğu gibi koronavirüs. Koronavirüste tam kapanma kararı hükümetin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına aldığı bilim kurulunun kararlarının kimisini dikkate alıp kimisini dikkate almadığı günler yaşıyoruz. Biraz kafasına göre takıldığı, biraz ideolojisine göre takıldığı, biraz siyasi beklentileri ya da siyasi hesaplarına göre kararlar verdiği, yasaklar koyduğu ya da yasaklar kaldırdığı bir Türkiye. Artık bu Erdoğan Türkiye'si, Erdoğan rejimi. Hani İtalyan Başbakanı Draghi'nin dediği gibi adını biraz koymak gerekiyor herhalde. Türkiye'de de insanlar bu adı koymakta biraz çekinik davranıyorlar. Doğal olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamına girmemek için. Ama en azından biz özgür medya olarak o ismi koyabiliriz. Artık Türkiye bir Erdoğan rejimi yaşıyor. Erdoğan Türkiye'si yaşıyor. Bir diktatörya şartları altında yönetiliyor ve bu şartları yaşıyor artık rahatlıkla diyebiliriz. Birinci gündem maddem benim aslında korona ve ama koronadan önce başka bir şeyi, siyasi bir konuyu sizinle tartışmak istiyorum. Onu tartıştıktan sonra daha geniş ve ağır bir gündem olarak koronayı biraz daha kapsamlı olarak ele alacağız. Ayrıca İkizdere'de devam eden bir gerilim var. Yer yer çatışmaya dönüşüyor diyebiliriz. Halkla askerin karşı karşıya kaldığı, halkla güvenlik güçlerinin, halkla jandarmanın karşı karşıya geldiği bir gerilim ortamı var. Bunu biraz daha ayrıntılı bir biçimde görüntüler, fotoğraflar eşliğinde sizinle birlikte analiz edeceğiz. O haberlere de ayrıca bakacağız. AKP ile ilgili bir gelişme, daha doğrusu AKP ile ilgili bir fotoğrafa bakarak bültene başlamak istiyorum. O da AKP içerisindeki iç savaşın, iç gerilimin gittikçe arttığını, ateşin yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Dıştan bakan gözlemciler, içeriği bilen, içeriden haber alabilen gazetecilerin söylediği, üzerinde mutabık kaldığı yegane gerçek bu gibi görünüyor. AKP biliyorsunuz aslında sadece AKP'de değil artık bir parti devleti olduğumuz için devletin tamamına da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir parti ve bir aile partisi ve bir aile devleti, bir aile şirketinden söz ediyoruz. Devleti ve partiyi kendi aralarında aile fertleri bölüşmüş gibi görünüyor. Sadece bunlara dışarıdan bir ortak katılmış izlenimi veriyor. O ortak da Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hem koalisyonun devlet ayağını, derin devlette diyebilirsiniz siz buna, temsil ediyor. Onların hisselerini temsilen yönetimde, yönetim kuruluna girmiş gibi görünüyor. Bir şirket olarak bahsettiğimiz için aslında bir şirket kavramlarıyla, şirket terimleriyle artık devleti ve AKP'yi anlatmaya başladık dikkat ediyorsanız. Diğer ortağın yani devlet dediğimiz ya da derin devlet dediğimiz diğer ortağın hisselerini temsilen koalisyonda, yönetimde, yönetim kurulunda, şirketin yönetim kurulunda yer alan isim Süleyman Soylu. En son yaklaşık bir yıl önce bir istifa hadisesi yaşanmıştı. Gene böyle bir kapanma genelgesiyle birlikte yaşanan skandallar zincirinden sonra Süleyman Soylu sorumluluğu kendisinde olduğunu söyleyip istifa etmişti. Ama bu aslında bir rest çekmeydi, bir nabız yoklamaydı. Kabul edilmeyeceğini bile bile bir istifa girişiminde bulunmuştu. Bir anlamda elini güçlendirmişti, vazgeçilmez eleman haline gelmişti. Erdoğan'ın kabul edemeyeceği bir istifa, gönderemeyeceği, gözden çıkaramayacağı bir isim olduğunu aslında tescil ettirmiş olduğu istifa girişimiyle. O istifa girişimi sırasında arkasında en güçlü destek olarak hem kendi trollerine hem parti içerisindeki kimin güçleri ama daha da fazla MHP'yi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi görmüştük. Devlet Bahçeli ve diğer devlet, hem Devlet Bahçeli olan devlet hem bahçesiz olan devletin yönetim kurulundaki, hükümetteki temsilcisi gibi Süleyman Soylu. Onun için aileyle arasında yer yer sürtüşmeler yaşanıyor. Aile adına da bu sürtüşmenin ön plana çıktığı, bu sürtüşmenin kameralara yansıyacak şekilde yaşandığı kişi ise Berat Albayrak, biliyorsunuz. Berat Albayrak yaklaşık 150 gündür, artık saymaktan da vazgeçtik, ortalarda yok. Allah sonumuzu hayretsin deyip istifa edip gittiği günden sonra bir daha izine rastlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süre kendisinden bahsetmedi. Sonra çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu, korona döneminde aldığı tedbirlerle Türkiye'yi yüze çıkardığını, enerji konusunda enerji bakanı iken yaptığı yatırımlarla Türkiye'ye eşik atlattığını, çağ atlattığını filan söyledi. Kongrede ortaya çıkabileceğini bekledi insanlar. Kongrede çıkmadı. Kabinede yer verilebileceğine dair spekülasyonlar oldu. Kabinede de kendisine yer verilmedi. Berat Albayrak'ın şayet kendisi yapıyorsa ya da birileri akıl danelik yapıyorsa, birileri danışmanlık yapıyorsa, akıllı bir strateji güttüğünü, akıllı bir strateji güttüğünü söyleyebilirim. Faturanın önüne konulacağı günlerde şu anda ortada yok. Koronanın en yüksek seviyelere çıktığı, Türkiye'nin kıpkırmızı hale geldiği, ekonomik olarak çok zor günler yaşandığı ve herkesin 128 milyar doların akıbetini sorduğu bir ortamda, bütün bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, kayınpeder Erdoğan'la birlikte birinci derecede, ikinci derecede sorumlu diyebileceğimiz Berat Albayrak ortada yok. Faturayı başkaları ödemek zorunda kalıyorlar. Şayet bilinçli ve birileri tarafından danışmanlık hizmeti verilerek yaptığı bir strateji ise akıllıca bir strateji olduğunu söyleyebiliriz. Aileyi şöyle devleti daha doğrusu aile şöyle paylaşmışlar diye konuşabiliriz, anlatabiliriz. O da STK'lar ve milli eğitim, daha doğrusu ideolojik boyutu devletin daha çok Bilal Erdoğan'ın kontrolünde, inhisarında görünüyor. Bilal Erdoğan ayrıca bir de Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarıyla birlikte bürokraside çok ağırlıklı olarak kendisini hissettiriyor, ağırlığını hissettiriyor. Birçok bürokrat Bilal Erdoğan'ın yakını, Bilal Erdoğan'ın arkadaşı, Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı vesaire tanımlamalarıyla devlet içerisinde kendisine yer buluyor. Berat Albayrak daha çok akçeli ilişkiler ve kabinede ağırlıklı olarak ve partide ağırlıklı olarak kendisini hissettiriyor. Son kabine değişikliğinde biraz daha ağırlığını artırdı. Bütün gözlemcilerin üzerinden mutabık kaldığı gerçek bu. Bilhassa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kovulması, gönderilmesi, Erdoğan bu kelimelerle gönderildi, görevine son verildi kelimesiyle anlatmıştı bunu. Ruhsar Pekcan'ın gönderilmesinden sonra Berat Albayrak'ın neredeyse ofis boyu özel sekreteri diyebileceğimiz Mehmet Muş bakanlığa getirildi. Bu Berat Albayrak'ın kabinede ağırlığının arttığı şeklinde yorumlandı. Çok doğal bir yorumdu bu. Çünkü Berat Albayrak'ın kişisel işlerini, özel işlerini takip eden bir kişiydi Mehmet Muş. Yüksek lisans tezi, doktora tezini bizzat yazan birkaç kişiden ya da o tezin bürokrasisini, angaryasını taşıyan kişilerden bir tanesiydi Mehmet Muş. Aile içerisindeki bu ayrım, görev taksiminde Sümeyye Albayrak'a bir kısım kadın hakları ile ilgili ya da kadın kuruluşları ile ilgili görevler düşüyor. Zaten son atanan kadın ve aileden sorumlu bakanı savunmakta Sümeyye Erdoğan'a düştü, biliyorsunuz. O bakan Derya Yanık'ın yanığa dönük, ona yönelik eleştirileri cevaplamak ona düştü ve birikimlerinden, donanımlarından dolayı o konuma getirildiğini, bakan olarak tercih edildiğini açıklamak Sümeyye Erdoğan'a düştü. Emine Erdoğan'ın çok fazla fiili olarak işlere karışmadığı ama atamalarda kendisine bir kısım kontenjanlar tanındığı ve en güçlü kontenjanların Emine Erdoğan vasıtasıyla gelenler olduğu biliniyor. Emine Erdoğan'ın atanmasını isteyip de geri dönen hiçbir bürokrat ataması yok. Emine Erdoğan daha çok bu atamalarla ve işte biraz çevresel işlerle kendisini avutuyor. Tıp kongrelerinde çıkıyor, konuşuyor. Bir kısım çevre kongrelerinde konuşuyor. daha çok da hamile kart yakinindir. Kartları göndererek bürokraside bir kısım tayinler, terfiler yapıyor. Ruhsar Pekcan görevden alındı. Neden görevden alındı? Çünkü bakanken kendi bakanlığına dezenfektan satmıştı. Yüksek miktarlarda ve yüksek fiyatlarla satmıştı. Normal piyasa fiyatının üstünde fiyatlarla satmıştı. Şimdi bugünlerde ortaya çıktı. Sadece kendi bakanlığına değil, Türk Hava Yolları'nın yer hizmetlerini ve diğer hizmetlerini yürüten şirkete de aynı şekilde dezenfektan satmış. Normal şartlarda AKP için hani devede kulak bile olmayacak, devede kulağın tüyü diyebileceğimiz miktarları konuşuyoruz aslında. Ruhsar Pekcan'ın şirketine sağlanmış imtiyazlar, ki boş imtiyazlar da değil, ilkesizlik, ahlaksızlık, bunların hepsini diyebilirsiniz ama en azından satılmış bir ürün var ortada. Ve dediğim gibi AKP standartlarında, AKP şartlarında devede kulak değil, devenin kulağındaki bir tüy bile değil. Ruhsar Pekcan'la ilgili söylenen şeyler, en fazla çıkan rakam 9 milyon TL gibi bir paradan söz ediyoruz, bir Türk lirasından söz ediyoruz. Bu Mehmet Cengiz'in bir seferde silinen vergi borcunun %10'una bile tekabül etmiyor. En fazla %5'i ediyor. Bir seferde silinen vergi borcu, yanlış hatırlamıyorsam, 450 milyon TL'den daha fazlaydı. Mehmet Cengiz ve AKP müteahhitleri, Erdoğan müteahhitlerinin yap işlet devret ya da hazine garantili projeler dediğimiz projelerden götürdüğü miktarlarla kıyasladığınızda Ruhsar Pekcan'ınkisi komik bir rakam. Çerez parası bile değil. Ama Ruhsar Pekcan bu yüzden görevinden oldu, koltuğundan oldu. Herkes biliyor ki bu haberleri birileri sızdırdı, birileri yükseltti, birileri şişirdi ve Ruhsar Pekcan bakanlıktan alındı. Onun yerine damat Berat Albayrak'ın özel kalemi diyebileceğimiz Mehmet Muş geldi. Şimdi benzer bir senaryoyu bugünlerde Süleyman Soylu ile ilgili de izliyoruz. Biliyorsunuz bir kripto para skandalı patlak verdi. Kimine göre 2 milyar dolar, kimine göre o kadar değil, o kadar olması mümkün değil diyorlar. Bir yolsuzluk söz konusu. Fatih Faruk Özer diye yine AKP'li genç çocuklar, AKP çocuklarından diyebileceğimiz birisi 2 milyar dolar para vurup yurt dışına kaçtı. Fakat burada ilginç bir durum söz konusu. Bugüne kadar herhangi bir AKP olumsuzluğunu, herhangi bir AKP ile ilgili yolsuzluk iddiasını ya da başarısızlık iddiasını kesinlikle görmezden gelen, hatta mesela geçen haftalarda şu andaki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir basın toplantısı yaptı, bir basın açıklaması yaptı ve Kasım ayından itibaren Merkez Bankası'nın o gizli kapaklı arka kapı işlemleriyle döviz işlemini artık yapmadığını, yani döviz alım satımını eskiden olduğu gibi meşru, legal ve şeffaf bir biçimde yapacağını anlattı. Sabah gazetesi o kadar hassas ki, yani uzun bir konuşmanın içerisinde çıkan bu cümleyi bile cımbızladılar ve bu cümleyi sansürlediler ve Bakan Elvan'ın bu sözlerine sayfalarında yer vermediler. Hal böyleyken o aynı sabah gazetesi kripto haberini, kripto para haberini, kripto para yolsuzluğunu manşetinden duyurdu. Sadece sabah gazetesi değil, şimdi görüyorsunuz akşam gazetesi de. Ki biliyorsunuz yandaş medyayı Serhat Albayrak yönetiyor. Bir ortak havuz zaten kurulurken de havuz medyası olarak kurulmuştu bu. Bir ortak havuz gibi reklamları, gelirleri, giderleri takip ediliyor. Sahipleri her ne kadar farklı farklı gibi görünse de nihayetinde hepsinin üstünde yönetici olarak, CEO olarak Serhat Albayrak var. Bu da artık neredeyse ilan edilmiş bir gerçek. Serhat Albayrak'ın kontrolündeki gazeteler kripto para yolsuzluğunu AKP tarihinde ilk defa manşetlerine taşıdılar. Ya AKP ile ilgili herhangi bir AKP'li şahsın, bırakın bir bakandan söz ediyor olmayı, bir il başkanı, bir ilçe başkanlığı ile ilgili bile en küçük bir olumsuzluğu, en küçük bir hukuksuzluğu, en küçük bir yolsuzluğu yazmamak için bütün kanalları tutan Sabah grubu ve diğer yandaş medya neredeyse hepsi Serhat Albayrak'ın yönlendirmesiyle kripto vurgununu, yüzyılın vurgunu diye manşetlerine taşıdı. Dilek Güngör biliyorsunuz Sabah gazetesinde Serhat Albayrak'ın sözcüsü konumunda ekonomi yazarı. Berat Albayrak ve Serhat Albayrak ikilisinin yönlendirmesiyle yazan eski bir gazeteci ama artık ben açıkça tetikçi diyebiliyorum kendisine. Serhat Albayrak ya da Albayrak ikilisinin tetikçisi gibi davranıyor. O da yazı ve konuşmalarında bu kripto skandalını takip etmeye devam ediyor. Peki Sabah gazetesinin ve diğer yandaş medyanın bu tavır değişikliğinin sebebine çok açık bir biçimde Süleyman Soylu'yla fotoğraflarının çıkmış olması, Süleyman Soylu'nun yeğeniyle yakınlığının çıkmış olması Faruk Özer'in. Bu fotoğraflar ve buna benzer fotoğraflar sosyal medyada bugünlerde çokça paylaşılıyor. Süleyman Soylu da Ruhsar Pekcan kadar kolay bir lokma değil elbette ki ve kolay lokma olmadığını göstermek için biraz da öfkeyle bütün emniyet teşkilatını ayağa kaldırmış durumda. Faruk Özer'in yani bu kripto vurgunluğu yapan gencin yakalanması için yurt dışına emniyet güçleri gönderiliyor, emniyet mensupları gönderiliyor. Yaklaşık 62 kişi gözaltına alındı bu skandalla bağlantılı olarak. Fakat hepsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Süleyman Soylu bir taraftan bu kriptocuları yakalıyor, bir taraftan birileri salıveriyorlar. Ama bundan da önemlisi kripto skandalını yandaş medya en sıkı takip eden, en yakından takip eden medya olarak dikkatlerden kaçmıyor. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak neredeyse her alanda, her noktada çatışmaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir kısım iştirakleri, bir kısım icraatları konusunda da birbirleriyle kavga etmişlerdi. Bu kavgayı Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek Trabzon milletvekillerini bir araya getirip bir ortak payda da bunları konuşturarak halletmeye çalışmıştı. Sonra benzer bir kavga Trabzonspor üzerinden yürüdü. Trabzonspor'daki güç kavgasını Berat Albayrak kazandı. Berat Albayrak kazandığı için Ünal Kahraman çok iyi giden bir takımın başından gönderildi. Bütün Trabzonlular buna tepki gösterdi. Daha doğrusu çoğu Trabzonlular, Trabzonsporlular buna tepki gösterdiler. Trabzon'un kendi yetiştirdiği bir evlat, başarılı bir teknik direktör. Trabzonspor'da iyi giderken bir anda görevine son verildi. Bu da Trabzonspor üzerinden bir bilek güreşinin, Berat Albayrak'ın iktidar mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendirilmişti. Kripto paralarla ilgili bir ayrıntı bilgiyi aktararak gündeme devam edeyim. O da Europol dediğimiz Avrupa'nın ortak polis teşkilatı 2018 rakamlarına göre, ben şu ana kadar 2018 rakamlarını bulabildim ama eminim bu rakam 2019 ve 2020'de daha fazla artmıştır. Yaklaşık 3.4 milyar avro ile 4.5 milyar, milyar avro arasında bir kara paranın kripto paralar üzerinden aktarıldığını, aklandığını, temizlendiğini ve sisteme sokulduğunu açıklamıştı Europol yetkilileri. Tahmin edersiniz, takdir edersiniz ki çok büyük rakamlar bunlar ki dediğim gibi bu 2018 rakamıydı. Bu günlerde bu rakamın çok daha artmış olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliriz. Böyle büyük paranın döndüğü bir alanda, bir gri alanda, legal paranın yanında 4,5 milyar euroya yaklaşık 4,5 milyar euroluk bir kara paranın aklandığı bir alanda bir iktidar mücadelesinin yaşanmaması kaçınılmaz. Şu anda Süleyman Soylu, Berat Albayrak kapışmasının, kavgasının, iç savaşının Faruk Özer üzerinden ama daha çok kripto paralar sahasında, alanında, sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz. Gözlemciler ve tahminciler bunu söylüyorlar. Notlarıma bakarak derim elbette ki Süleyman Soylu'yu Devlet Bahçeli'nin desteklediğini hükümet içerisinde hem Bahçeli devlet hem Bahçeli olmayan devletin adamı olarak yönetimde demiştik. Elbette ki bunu söylerken Mehmet Ağar etkisini kayıtlara geçirmezsek eksik söylemiş oluruz, az söylemiş oluruz. Mehmet Ağar'ın elemanı, Mehmet Ağar'ın yakın çalıştığı insanlardan bir tanesi Süleyman Soylu. Hatta İçişleri Bakanlığı'na geldiğinde aslında atanan kişinin Mehmet Ağar olduğunu ama bu atamanın çok dikkat çekeceğini, çok tepki çekeceğini, o tepkiyi göğüslememek için Mehmet Ağar'ın en yakın adamı Süleyman Soylu'yu ya da en yakın adamlarından birisi Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı yapıldığına dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Süleyman Soylu bir taraftan Ağar'ın ve Ağar'ın temsil ettiği devletin desteği, bir taraftan koalisyonun diğer ortağı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle yürüyor. Ama Berat Albayrak da hem kayınpederinin desteği ama aile içerisinde de bilhassa Emine Erdoğan tarafından güçlü bir biçimde desteklendiği biliniyor. Ailenin desteğini alıyor ve bu savaşı, bu kavgayı bir anlamda aile adına veriyor, ailenin yerine veriyor Berat Albayrak. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni nasıl gelişmeler yaşayacağız AKP'nin iç savaşında. Ama kripto meselesi Süleyman Soylu'ya çok ağır yara aldırdı, çok ağır bir hasar verdi. Ruhsar Pekcan gibi şayet desteği zayıf ve siyaseti az bilen bir yönetici olsaydı, bir siyasetçi olsaydı eminim o kabine değişikliğinde ya da akabindeki herhangi bir kabine değişikliğinde Süleyman Soylu da koltuğunu kaybetmiş olacaktı. Şayet Süleyman Soylu hala bu kripto skandalına rağmen, ortaya saçılan onlarca fotoğrafa rağmen, sadece kripto soygununu gerçekleştiren Faruk Özer değil, hemen hemen ortaya çıkan her kaçakçı, her uyuşturucu baronu, her katille birlikte Süleyman Soylu'nun fotoğraflarını birileri servis ediyor. Çoğusu da makamda çekilmiş, partide çekilmiş fotoğraflar. Birisi iyi bir koleksiyon yapmış, iyi bir derleme, toparlama yapmış Süleyman Soylu ile ilgili. Bugünlere hazırlık yapmış, bugünlere bir arşiv biriktirmiş. Öyle anlaşılıyor. Süleyman Soylu'nun buna karşı hamlesini henüz görmedik. Tek hamlesi Faruk Özer'i Türkiye'ye getirebilmek için bütün emniyet teşkilatını alarma geçirebilmesi. Onu da henüz başaramadı. Büyük ihtimalle içeriden habersizliği için saklandığı evin basılmasına rağmen Faruk Özer son anda büyük ihtimalle içeriden haber alarak kaçtı ve saklandığı evde Faruk Özer'i Arnavutluk'ta bulamadılar. Onun için henüz Türkiye'ye getirilebilmiş değil. İkinci gündem maddemiz sevgili izleyiciler, korona. Türkiye koronada çok kötü günler yaşıyor, çok acı günler yaşıyor. Harita kıpkırmızı, sadece Şırnak ve Mardin turuncu, onun dışındaki bütün iller kırmızıya dönmüş durumda. Yani çok acil, çok yüksek oranda tehdit ve risk var demektir bu. Bu yüzden geç kalmış da olsa bir karar alındı ve yarın akşamdan itibaren bütün Türkiye 18 gün tam kapanma yaşayacak. Ancak izin verilen sektörlerde, izin verilen kişiler dışarıya çıkabilecekler. Şehirler arası seyahatler, şehir içi seyahatler hepsi denetime tabi, hepsi izne tabi. Tam kapanma kararı çare olur mu, çözüm olur mu? Bu konuda da çeşitli görüşler var. Aşılama kampanyasının artırılmadığı bir ortamda tam kapanmanın sadece hastalığın yayılmasını biraz durdurabileceğini, biraz frenleyeceğini ama bu mücadelenin kazanılması anlamına gelmeyeceğini ne yazık ki uzmanlar söylüyorlar. Bu kırmızı haritaya eşlik eden bir de kötü haber var. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. O da o beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Çin aşısına bile şu anda Türkiye muhtaç hale geldi. Söz verdiği aşıları Çin Türkiye'ye göndermiyor. Bunu sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın girişimlerde bulunduğunu bakan açıkladı ama henüz bir gelişme yok. Bugün Türkiye Gazetesi de konsolos yardımcısıyla bir de yapılmış bir görüşme, bir manşet haber gördük. Bu Çin muhabbeti nereden kaynaklanıyor bilmiyoruz ama herhalde ticari bir şey vardır. Çünkü Türkiye Gazetesi, İhlas Grubu paranın ucunu görmeden bu tür şeyler yapmazlar. kripto skandalındaki katkılarını da daha önce sosyal medya hesaplarında birçok kişi gibi ben de paylaşmıştım. Yani güvenirliği şüpheli diye söylenen ya da en azından Avrupa aşılarına göre daha az güvenli olduğu bilinen Çin aşısı bile şu anda Türkiye'ye ne yazık ki gelmiyor. Aşılamayı yoğunlaştırmadıktan sonra, nüfusun önemli bir kısmını aşılamadıktan sonra verilmiş kapanma kararları sadece birazcık hızı düşürebilir, yayılımın hızını düşünebilir, bulaşın hızını düşürebilir ama mücadelenin kazanılması anlamında ne yazık ki çok fazla katkısı olduğu söylenemiyor. Kapanma kararıyla birlikte dikkat çeken ya da çok konuşulan şeylerden bir tanesi de eyvallah kapanma kararı doğru gibi görünüyor. En azından hastalığın yayılımını, salgını biraz yavaşlatacak gibi görünüyor. Ama bu insanlar evinde oturacak, taşmayacaklar. Diğer ülkeler bundan daha hafif kapanma kararlarına, hatta kapanma kararı almasa bile birçok insan işini kaybettiği için, birçok insan gelirini kaybettiği için, geliri düştüğü için ister özel kendi işinde çalışsın, ister farklı işlerde çalışsın. Birçok ülke doğrudan hibe desteği veriyor vatandaşlarına, ailelere veriyor, ailelerdeki her bir fert başına büyük destekler veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararını açıkladı ama tam kapanma sıfır yardım, sıfır destekle insanlar evine kapanacak. Peki bu insanlar evinin kirasını nasıl ödeyecekler? Bu insanlar evine ekmek nasıl götürecekler? Şu anda bir IMF'nin hazırladığı bir tabloyu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Dünyada gayri safi milli hasılası içerisinde koronadan dolayı insanlara gelir desteği veren, sağlayan ülkelerin grafiği bu. O okla gösterilen en sondan bir önceki ülke Türkiye ne yazık ki. Gayri safi milli hasılasının %1.1'ini ancak korona mücadelesine ayırmış durumda. Korona konusunda gelir desteğine ayırmış durumda. Yandaş gazeteler ve Anadolu Ajansı, Yandaş Anadolu Ajansı çeşitli haberler yapıyor. İnsanlara kira desteği verildiğini, doğrudan gelir desteği verildiğini söylüyor. Bu desteklerin birçoğu işsizlik fonundan kaynaklanıyor. Bütçeden verilmiyor. Yani vatandaşın vergilerinden vatandaşı finanse etme, vatandaşı rahatlatmak gibi bir yolu tercih etmiyor AKP ve Erdoğan. Kira yardımıyla ilgili de ben bugün Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberi ayrıntılı bir biçimde okudum. Büyük şehirlerde mesela İstanbul'da 750 lira aylık 3 ay boyunca verilmiş bu da. Ve 1000 lira da gelir desteği verilmiş. O da herkes bu desteği alabilecek şartları yerine getiremiyor. Çok ağır şartlar, ağır bürokrasi istiyor AKP bu yardımı dağıtabilmek için. 750 TL İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da sevgili seyirciler bırakın bir dükkan kirası ancak pazarda bir tezgah kirasına tekabül ediyor. İstanbul gibi bir yerde ancak kenar mahallelerde, kenar semtlerde ben bugün hızlı bir tarama yaptım. Kiralık dükkanların fiyatlarına baktım. Şu anda bir tanesi karşınızda. 185 metrekare ki buna küçük bir bodrumu var. Bodrum da dahil olmak üzere bir kiralık iş yeri ilanı 5000 TL'den başlıyor. Şimdi bu yeni kiralanacak bir yer buna benzer, buna muadil iş yerlerinin 5000 TL kira ödediğini düşünürseniz 750 liralık bir kira yardımı sadra şifa değil, insanlara hiç neredeyse hiçbir faydası olabilecek bir para değil. Bu çok daha kenar bir semtte, çok daha küçük bir dükkan. Bu da 1750 TL kira koymuşlar. Dediğim gibi ancak buraya mesela bir büfe açabilirsiniz. Bu da pazar yeriyle ilgili yaptığım haber taramasının bir sonucu. Burada söyleniyor bakın aylık 500 TL ile 5000 TL arasında pazar tezgahlarının fiyatı değişiyor. Merkezde olmasına, ilde olmasına ya da pazarın hangi noktasında olduğuna göre bu fiyatlar değişiyor. Bursa'da ancak 500 TL'ye bir pazar tezgahın kiralayabiliyorsunuz. Ama 750 TL Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de kira yardımı yaptık diye Erdoğan ve Erdoğan medyası övünüyor. Bir başka gelişme gene korona ile ilgili. İnsanlar sokağa çıkma yasağı başlamadan, bayram da yaklaşıyor, bayramda da tam kapanma uygulanacak. Bunun için otogarları lebalep doldurdular ve şehirlerine gitmeye çalışıyorlar. Bu lebalepten aynen AKP kongrelerinde olduğu gibi yeni bir salgın dalgası çıkar mı? Allah korusun, dua edelim ama sanki çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bu insanlar omuz omuza, birbirlerine sürtüne sürtüne otobüslere biniyorlar, bilet alıyorlar. Otogarlar lebalep ve aldıkları büyük ihtimalle virüsü gittikleri yerlere götürecekler, memleketlerine götürecekler. Güya kapanma yaşanmış olacak, güya bir tedbir alınmış olacak. Yardımlardan bahsetmiştik. Yardımlarla ilgili küçük bir gelişme var. Onu da söz etmeden geçmeyelim. Emekliler bayram ikramiyesi alıyorlar biliyorsunuz. 2018 yılından beri bu ikramiye 1000 TL'de çakıldı kaldı. 3 yıldır 1000 TL olarak ikramiye, emekli ikramiyesi, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödenmeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde emekliye sadaka gibi bir zam açıkladı bu ikramiyelerle ilgili. Enflasyon civarında bir artış yapacağız dedi. Ama o bile gerçeği yansıtmıyor ne yazık ki. Çünkü TÜİK'in bastırılmış yıllık enflasyonu bile %16,19 ama Erdoğan'ın açıkladığı rakam sadece 100 lira. Yani sadece %10'luk bir artış gerçekleşecek emekli ikramiyesinde. DİSK'in yaptığı bir araştırma var, bir değerlendirme var. Onu gözden geçirebiliriz birlikte. Şayet asgari ücrete göre yapılmış olsaydı bu zam 1763 TL verilmesi gerekirdi. Yani 1100 lira verdiğiniz zaman 600 663 lira insanlara borçlu kalıyorsunuz. Diğer kalemler de var. Gıda enflasyonuna göre yaptığınızda vermeniz gerekseydi şayet 3 yıllık gıda enflasyonunu da baz aldığınızda en az 1677 lira verilmesi gerekirdi ama sadece 1100 lira verecek. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde enflasyona ezdirilmiş, enflasyon tarafından yenilmiş, bitirilmiş bir ikramiyeydi bu. Şimdi enflasyon oranında bir zam yapacağız dedi Erdoğan. Bu yılki enflasyonu hiç olmazsa yapsaydı o bile 160 lira olması gerekirdi en azından. TÜİK'in bastırılmış enflasyonu bile, onu bile vermediler, onu bile veremediler. Neden veremiyorlar? Çünkü hazine tam takır, kasalar bomboş, 128 milyar doları sırf yerel seçim öncesinde AKP ekonomiyi başarılı yönetiyor. AKP dövizi baskıladı, AKP faizi indirdi. İşte AKP ekonomi yönetimi çok başarılı havası basabilmek için, böyle bir algı oluşturabilmek için Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar rezervi ve buna muadil başka kaynakları da çarçur ettikleri için, siyasi gelecekleri için, siyasi kariyerleri için, ülkenin kefen parasını harcadıkları için bugün neredeyse ölüm döşeğinde ülke, kefen parasına muhtaç hale gelmiş ama insanlara ekmek parası bile veremiyor bugünkü yönetim ne yazık ki. Emekliye verilen sadaka miktarında ikramiye artışıyla birlikte tartışılan başka bir konu daha var. O da kapanmayla birlikte AKP hükümeti bir yasak kararı daha aldı. İçki satışını yasakladı. İçki satışını yasaklamasıyla birlikte içki satışları patladı. Birkaç gündür raflarda içki kalmadı. Üreticiler içki yetiştirmekte zorlanıyorlar. Depolardaki içkiler satıldı. İçki üreticileri medyaya yaptıkları açıklamalarda yılbaşı gecesine, yılbaşı gününe muadil oranda içki satışı yaptıklarını açıkladılar. İçki satışının başka bir boyutu var. Birincisi bu bir hayat tarzına müdahale, bu eleştirilere ben de katılıyorum. İnsanlar şunu içsin, bunu içmesin, buna karışamazsınız, karışmamanız gerekir. Ancak toplumsal bir mutabakatla içkiyi daha zor şartlarda satılabilen, daha zor şartlarda tüketilen bir meta haline getirebilirsiniz ama bunu toplumsal mutabakatla yapmanız gerekir. Mesela benim yaşadığım ülkede, İsveç'te içki almak, içki tüketmek gerçekten zor. İçkiyi marketlerde satmak yasak. Sadece belirli satış noktaları var. Systembolaget diye. 18 yaşından küçükler içki kesinlikle içemiyor. 21 yaşından küçükler içki satın alamıyor. İçkili restoranlara ekstra vergiler koymuşlar. Ekstra zorlayıcı tedbirler almışlar. Çünkü içkinin ekonomik kayıplarından, içkinin sosyal kayıplarından çok muzdarip olmuş bir toplum olduğu için bir toplumsal mutabakatla bu kararları almışlar ve içkiyi belli zorlaştırıcı belirli tedbirler almışlar ve bundan da bugün kimsenin şikayeti yok. Ama AKP hükümeti, AKP iktidarı hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da bir toplumsal uzlaşı aramıyor, bir toplumsal mutabakat aramıyor. Ben yaptığım olduğu yaklaşımlar içerisinde ideolojik bir takıntı içerisinde gibi görünüyor ama ben hepsinden önemlisi Erdoğan'ın bu tartışmayı istediğini düşünüyorum. Neden istiyor? Çünkü bugün sosyal medyada ve medyada çoğunlukla insanlar bu içki konusunu tartışıyorlar. Hayat tarzına müdahaleyi tartışıyorlar. Tam Erdoğan'ın istediği şey bu aslında. Neden? Çünkü şayet içki yasağı olmasaydı neyi tartışacaktık? Emekli ikramiyesini tartışacaktık. Neyi tartışacaktık? Halk ekmek büfelerini tartışacaktık. AKP'li ilçe belediyelerinin engellemeye çalıştığı halk ekmek uygulamasını ya da o tartışmayı, o çatışmayı konuşuyor olacaktık. Başka neyi konuşuyor olacaktık? Kapattığınız zaman sıfır yardım verdiniz, hiç yardım vermediniz. Bu insanlar nasıl evine ekmek götürecek? Bu insanlar evinin kirasını nasıl ödeyecek? Bu insanlar iş yerinin kirasını, kapattığı iş yerinin kirasını nasıl ödeyecek? Bu insanlar iflas edecekler. Hibe vermiyorsunuz, sadece kredi veriyorsunuz. O kredileri zaten insanlar ödeyemiyorlar. Faizli zaten o krediler. Yani üstüne biniyor bu insanlar kazanamadan bir de üstüne faiz ödeyecekler. İflaslar peş peşe gelecek. Yakın zamanda namusumuzla iflas ettik diye bir restoran için pankart asmıştı iş yerine. Ne yazık ki o pankartı asan bu kapanmadan sonra çok sayıda iş yeriyle karşı karşıya kalacağız. İçkiyi tartışmak, içki yasağını tartışmak, yaşam tarzına müdahaleyi tartışmak, daha doğrusu sadece onu tartışmak Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmek demek. Evet, ona da itirazınızı dile getirin. Ona da itirazınızı yükseltin ama ne olur ekmek davasını unutmayın. Ne olur emeklinin davasını unutmayın. İşine başına katkı bekleyen insanların bu beklentisini de konuşun. Şayet sadece içki meselesini konuşursak dediğim gibi Erdoğan'ın istediği şeyi yapmış olacağız. Erdoğan zaten nereden gerilim üretebileceğini, nereden kavga çıkaracağını bildiği için o damarlara basıyor, o damarları tahrik ediyor ve ortalık toz duman oluyor. O toz dumanın içerisinde Erdoğan gemisini yürütüyor. Bu sefer hiç olmazsa bu tuzağa, Erdoğan'ın bu tuzağına düşmesek, içki meselesini tartıştığımız kadar, hayat tarzına müdahaleyi tartıştığımız kadar keşke ekmeğin davasını gütmeye devam etsek. Bu konuyla bağlantılı olarak başka bir madde var. Onu da size arz ettikten sonra üçüncü gündeme geçeceğim. O da bürokrat maaşları biliyorsunuz 4-5 maaşlı bürokratlar var. Hatta 40 maaşlı bürokrat bile var. 41 daha doğrusu tam rakamını söyleyelim. 41 maaşlı AKP bürokratı bile var. Onlar çok astronomik meblağlara tekabül ediyor. Hepsini toparladığımız zaman böyle bir ortamda onların tuzu kuru, onlar kapanmadan hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Maaşları devam edecek. Zaten bugüne kadar biriktirdiklerini yeseler, yedi sülalelerine yetecek kadar para biriktirdiler. Bunu Metropol Araştırma Şirketi Nisan ayı değerlendirme raporunda aylık analizler yapıyor biliyorsunuz Metropol. Bu soruyu da sormuş. İnsanlara, bilhassa partililere de ayrıca sormuş. Partililere göre dağılımı da var. Yakından bakabilirsiniz ya da medyadan, sosyal medyadan da görebilirsiniz. AKP'lilerin %61,3'ü bu uygulamaya karşı çıkıyor. Yani birden fazla maaş almasına bürokratların karşı çıkıyor. Sadece %19,8'i bunda bir mahsur görmüyor. %18,9'u da AKP'lilerin, tekrar altını çiziyorum, cevap vermemişler. Cevap vermediler kolonu çoğunlukla cevap vermeye korkanlar olarak da okuyabilirsiniz. AKP'lilerin bile %61'i, %62'si yaklaşık bu birden fazla maaş alan bürokratların doğruyu yapmadığını, AKP'nin burada yanlış yaptığını, birden fazla maaş alma olgusunun, gerçeğinin hakkaniyetli olmadığını ve bunu doğru bulmadıklarını söylüyorlar. MHP, koalisyonun diğer ortağı MHP'nin ise, MHP'ye oy verenlerin ise %72,6'sı bu birden fazla maaş uygulamasını doğru bulmuyor. Doğru bulanlar hemen hemen AKP'ye yakın, %17,7. Demek ki kararsız ya da fikir beyan etmeyenler biraz azalmış MHP'de. Koalisyonun diğer ortağı MHP'de %72,6'sı birden fazla maaşlı bürokratları doğru bulmuyor. AKP'lilere bile anlatamıyorlar bu Yağma Hasan'ın böreğini AKP'li yöneticiler, ama uygulamaya devam ediyorlar. Sevgili seyirciler, son gündem maddemiz, aslında bunların hepsi birbirine bağlantılı gündemler. Çünkü kişiler, aktörler, failler hepsi aslında aynı şey, aynı kişiler. İkizdere'de bir gerilim yaşanıyor şu anda. Bir taş ocağı yapılmaya çalışılıyor İkizdere'ye. Bu taş ocağı 130 futbol sahası büyüklüğünde olacak. 16 milyon tane taş çıkarılması planlanıyor. Bir liman inşaatında deniz dolgusu olarak kullanılacak bu. İkizdere dünyanın koruma altındaki 200 vadisinden bir tanesi. Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Ve buraya taş ocağı yapmak için harekete geçtiler. Tahmin edin bakalım, bu taş ocağının sahibi kim? Bingo, herkes birinci şıkta eminim tahmin etmiştir. Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'in yapacağı taş ocağı için halkla jandarma karşı karşıya. Onun görüntülerini kısaca bir izleyelim, ondan sonra devam edeyim ben.
Bir de asker olacaksınız. Çek, beni çek, çek. Bir de asker olacaksınız, beceriksiz herifler. Sık sık.
Selam edersiniz. Sakın hava ataya dikmeyin. Bir 15 bekleyin. Manisa haber gelecek. Bakın bu da aşağı insanlar yuvarlanır. Bunun bedelini ödeyemezsiniz. Yazıktır.
Eşyalar bir daha kaldırır sizi. Eşyalar.
Evet sevgili seyirciler, görüntüleri izlediniz. Bir fotoğraf da var arkadaşlar. O fotoğrafı da çok sembolik bir fotoğraf. Halka karşı devlet gücünün nasıl konumlandığını, nasıl konuşlandığını gösteren görüntüler, fotoğraflar bunlar. Evet, fotoğrafımızı da görüyorsunuz. Türkiye'nin özeti aslında bu fotoğraf. Devlet gücünü arkasına alan bir kısım haramzadeler her yeri talan ettikleri gibi İkizdere'yi de talan etmek istiyorlar. İkizdere'deki taş ocağıyla ilgili mahkeme kararı var. Elde kapı gibi mahkeme kararı var. Hem ruhsatı iptal ediyor, hem yürütmeyi durduruyor mahkeme. Ama buna rağmen arkadan dolanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamulaştırma kararı veriliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi biliyorsunuz, karar kanunların da üstünde, mahkeme kararlarının da üstünde. Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Mahkemenin hayır, buraya taş ocağı yapılamaz deyip ruhsatı iptal ettiği, yürütmeyi durdurma verdiği bir yerde Erdoğan bir kararname çıkardı ve sevgili müteahhidi Mehmet Cengiz'e yeni bir kıyak daha sundu. 130 futbol sahası büyüklüğünde bir taş ocağı yapılacak şu yeşilliklerin içerisinde, düşünebiliyor musunuz? 16 milyon tane taş çıkacak ve bu insanlar bunun olmasını istemiyorlar. Buranın gerçek sahibi bu insanlar bunun için direniyorlar ve jandarma artık devletin değil, halkın değil de AKP'nin ve AKP müteahhitlerinin silahlı gücü haline gelen jandarma biraz önce insanlara nasıl davranıyor, onları nasıl aşağıya yuvarlıyor gördünüz. Hatta bazı görüntüler de var. Aşağıda jandarma yukarıda, halk aşağıdaysa kaya yuvarlıyorlar halkın üzerine. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu ne için yapılıyor? Mehmet Cengiz için yapılıyor. Mehmet Cengiz ne için yapılıyor? Mehmet Cengiz de biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemedi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kasası. Recep Tayyip Erdoğan kendi doğrudan kendi yapamayacağı bir kısım işleri 5 tane müteahhit, 5 tane insan, 5 tane paravan üzerinden yapıyor ve onlar da o paranın küçük bir kısmını kendilerine komisyon olarak ayırıyorlar. Ama aslan payı nereye gidiyor hepimiz biliyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir nöbetçi editör programının daha sonuna geldik. Programlarımızı paylaşmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve yorumlarınızla bizi desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Beğeni butonunu işaretlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü tekrar Nöbetçi Editör'de görüşmek üzere.